Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Bugün Genç Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Profesör Doktor Mustafa Ağarman'la yapılan bir mülakat var değerli dinleyenler. Genç Dergisi'nin Nisan sayısında Salih Yüzgenç gerçekleştirmiş bu mülakatı. Profesör Doktor Mustafa Ağarman, modern dünyanın ihtiyacı, peygamber ölçüsüdür başlığını taşıyor bu röportaj. Tüketim çılgınlığı, lüks tutkusu ve israf, günümüz dünyasının hastalığı, bizleri içerisine çekmeye çalışan bir bataklık. Bunlardan nasıl korunuruz dediğimizde ise karşımıza çıkan en güzel, en sade, en doğru örnek hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, sözleri. Dergimizde gündeme taşıdığımız bu meseleyi İslam tarihi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ağarman hocamızla konuşarak kendisinin fikirlerinden ve tavsiyelerinden istifade etmek istedik. Hocam, günümüzde bir tüketim çılgınlığıdır, almış başını gidiyor. Zenginlik, lüks tutkusu gibi hastalıklar da bunun peşinden gelirken, Peygamber Efendimiz'in örnek sade yaşantısını nasıl uyarlarız hayatlarımıza? Allah-u Teala diyor ki, ey kullarım, yiyiniz, içiniz, yani yemek yasak değil, su içmek yasak değil, yiyeceğiz ki hayat devam etsin. İçeceğiz ki vücudumuz sıvı ihtiyacını karşılamış olsun. Sonra israf etmeyin diyor. Neden? Muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. Neden sevmez? İsrafta ötekinin hakkını tüketmek vardır. Allah'ımız benim size rızık olarak yarattığım şeylerin güzel olanlarından, temiz olanlarından, sizin vücudunuza faydalı olanlarından yiyiniz, içiniz, bana şükrediniz diye buyuruyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de benim size rızık olarak verdiklerimin bir kısmını da başkalarına veriniz, yani infak ediniz demiş. İnfak Allah'ın bana verdiğini seninle, kardeşimle, komşumla, arkadaşlarımla, öğrencilerimle paylaşmam demektir. İnfak Allah'ımın bana verdiklerini Suriye'den ülkemize gelen kardeşlerimizle, Çeçenistan'daki yoksullarla, Bosna'daki savaş mağdurlarıyla, Türkmen Dağı'yla, Filistin'de Yahudi zulmü altında kalan insanlarla paylaşmam demektir. Bak insan diyorum, Müslüman olur, münafık olur, Yahudi olur, Hristiyan olur, insanın yaşama hakkı vardır. Biz mazlum insanın dinini, milletini, ırkını sormayız. Hangi dinden, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun aç kalmış, yoksul kalmış insana el uzatırız. Bunlar Müslüman değil, bizim ırkımızdan değildir demeyiz. İnsan olan, Allah'ın kulu olan herkeste elimizdekini paylaşırız. Bugün ciddi manada bir tüketim çılgınlığı var. Bu çılgınlık Avrupa ve Amerika'dan geliyor bize. Hele bir de siz Avrupa'ya, Amerika'ya gitseniz, insanlardaki tüketim çılgınlığını görünce o zaman siz çılgına dönüyorsunuz. İnsanlar kendilerine lazım olanı da alıyorlar, lazım olmayanı da. Yiyebileceği kadarını almıyor. Niye? İnsanların gözü doymuyor. Aşırı tüketmekle alamayan insanların hakkını gasp etmiş oluyoruz. Bunlar kapitalistler tarafından teşvik ediliyor. Amaç şu, çok satılsın, parası olanlar alsın, yoksul olanlarla biz uğraşmayalım. Bu manada bir Müslüman bunu asla benimsememeli. Bir peygamberimiz var ki bunları sadece sözlü olarak söyleyip orada durmuş değil, yaşantısına bunları aktarmış. Diyor ki, sofraya oturun, doymadan kalkın. Yani gözünüz sofrada olduğu halde sofradan kalkın. Bu ne kadar güzel bir ölçü, ne güzel ilke. Tüm zamanların olduğu gibi modern dünyanın, yani dönemimizin ihtiyacı olan şey de peygamber ölçüsüdür. Bugün doktorlar da aynı şeyi söylüyorlar ki, İslam'ın emirlerinden, peygamberimizin tavsiyelerinden hiçbirisi tıbbın söyledikleriyle çelişmez. Çünkü din Allah'tan gelir. Allah da alimdir. Efendim, Peygamber Efendimizin yakınındaki sahabelerin çoğu genç, hatta çocuk sayılabilecek yaşta. Efendimizin onlarla olan iletişiminde bir usta-çırak ilişkisi var mıydı, varsa nasıldı? Hem İslam davası hem beşeri veya ilahi davalara sahip olan liderler isterler ki çevremizde gençler olsun. Tabii gençlerin dezavantajları da vardır. Muhakemeleri henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Her dava ister ki gençlerin omuzlarında yükselelim. Ama gençleri de frenleyen, ölçülü, ilkeli harekete sevk eden bir liderin olması lazım gelir. Bakınız, bu sebepten dolayı Yüce Allah'ımız peygamberimize 40 yaşında peygamberlik veriyor. 40 yaş, gençliğin bittiği ama muhakeme çağının başladığı bir döneme giriştir aslında. Efendimiz gençlerle çok yakından ilgilenmiştir. Gençlerle ilişki kurmak, yol göstermek sünnettir böylelikle. Efendimiz gençlere hem dünyanın hem ahiretin mutluluğunu vaat ediyor. Gençler bir davaya bel bağlayıp omuzladılar mı o davayı istedikleri anda, istedikleri seviyeye çıkarırlar. Bunu Peygamberimiz biliyor. Bildiği için gençlerle yakından ilgileniyor. Bir de bunun tam tersi olarak gençler üzerinde kumar oynayan liderler vardır. Gençlerin omuzlarına basarlar, kendileri yükselirler. Peygamberimiz böyle yapmadı. İslam devlet olup da Medine'ye taşındığı zaman gençler ya bir ordunun komutanıdır ya da bir yerin valisidir. Ya herhangi bir yerde o yerin birinci derece sorumlu şahsı olmuştur. Bu manada biz Peygamber Efendimiz'i gençlere olan yaklaşımı açısından örnek alıyoruz ve örnek alınmasını da tavsiye ediyoruz. Gün geçtikçe güncelde kullanılan dil ve kullandığımız iletişim araçları değişiyor, yenileniyor. Mesela sosyal medya buna büyük bir örnek. Bu anlamda Efendimiz'i yeni kuşaklara nasıl tanıtabilir, onun hayatını nasıl örnekleyebiliriz? Bu manada Genç Dergisi'ni ben takdir ediyorum. Benim gibi 60 yaşın üstündeki hocaların, hareket adamlarının sizin gibi gençlerle iletişim kurması biraz zor. Ama Genç Dergisi yeni bir dille, yeni bir söylemle, yeni bir yaklaşımla sizin gibi genç arkadaşlarla daha güzel iletişim kuruyor. Biraz önce dediğim gibi, Genç Dergisi yöneticileri, yazarları, çizerleri, ilgilileri bizim gibi hocalardan fikir alarak, görüş alarak, hocaların yol göstermelerini önemseyerek, bizden aldıkları bilgiyi kendi söylemleriyle değiştirerek derken özünü değiştirmeden bugünkü genç nesle iletiyor. Evet, iletişim araçları değişti. Sosyal medyası var, telefonu var, televizyonu var. Bu manada Genç Dergisi gibi gençliğin ıstırabını çeken bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu gençler bizim gençlerimiz. Ayağını yanlış atsa da, yanlış yola da gitse, doğru yola da gitse bu çocuklar bizim çocuklarımız. Her biriyle onların anlayacağı dilden ilgileneceğiz. Kendileriyle iletişime geçeceğiz, kendileriyle konuşacağız diyen bir topluluğumuzun, bir grubumuzun olması lazım gelir. Onun için Genç Dergisi'ni mesajından, söyleminden, gençlere girebilecek kanalları bulmasından dolayı takdir ediyorum. Kendilerine dua ediyorum. Efendim, Peygamberimizi anlamada ve yorumlamada birçok farklı görüş ve düşünce ortaya atılıyor. Sizin kabul ettiğiniz peygamber modeli nasıldır, hangi özellikleri taşır? Şimdi farklı görüşler olabilir ama Yüce Allah bize peygamberimizi nasıl tanıtmışsa öyle tanımak zorundayız. Ne diyor Allah'ımız? Muhammed beşerdir, insandır ama seçilmiş bir insandır. Peygamberimiz de buyuruyor ki, beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi, yetişmemi çok güzel yaptı. Peygamberler Allah tarafından seçilen, Allah tarafından görevlendirilen toplumun önderleridir. Onlar kendiliklerinden hareket etmezler. Allah onları yönlendirir. Peygamberler hakkında üç tip anlayış var bizde. Birincisi, peygamberi ilahlık mertebesine çıkaran bir anlayış mevcut. İkincisine sonra geleyim. Üçüncüsü, peygamberi senin benim gibi bir insan derecesine indiren bir anlayış var. İkincisi de, peygamber insandır, beşerdir ama senin benim gibi sıradan bir insan değildir. Sadece postacı değildir. Söyledikleri ilahi sözlerdir. Bizim içindir. Ve doğru görüş budur. Hocam, Peygamber Efendimiz'i anlamanın ilk yolları, kademeleri nelerdir? Nasıl bir kaynağımız olmalı? Okuma sürecini nasıl takip etmeliyiz? Peygamber Efendimiz'in hayatını okumadan onu anlayamazsınız. Bir defa onun hayatını okuyacaksınız. Nasıl okuyacağız? İlahiyat tahsili olana ayrı bir kitap, üniversitenin değişik fakültelerinde okuyanlara ayrı bir kitap tavsiye ediyoruz. Ortaokul, lise eğitimi tahsili olanlara da ayrı kitaplar tavsiye ediyoruz. Şimdi ilkokulu bitirmiş birisine akademik bir kitap verirsek okuyamaz, anlayamaz. Ama onun da Peygamber Efendimiz'i tanımak hakkıdır. O da tanıyacak. Her insana söylenecek söz vardır. Her insanın kendi seviyesine indirerek Peygamber Efendimiz'i anlatmamız lazım gelir. Herkes kendine düşeni almalı, anlamalı ve Peygamber Efendimiz'i tanıtmalıdır. Bunları daha ziyade dinleyiciyle konuşarak değil, onların da sorularına meydan vererek, soru sormalarını sağlayarak, karşılıklı konuşarak yapmamız gerekir. Bu sadece Peygamberimizi anlatmak konusuyla alakalı değil, hayatın her alanında böyle olmalıdır. Doktor hastasıyla, öğretmen öğrencisiyle, siz de mesela okurlarınızla iletişim kurarsınız. Bunları ölçmek, seviyeye ve kültürel duruma göre hareket etmek de vazifenizdir. Bu anlamda dergimize başarılar diliyorum. Okuyucuların hepsine selamlarımı iletiyor, muhabbetlerimi ve dualarımı arz ediyorum. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza ilk olarak bir mülakatı aktardık. Profesör Doktor Mustafa Ağarman'la gerçekleştirilen Modern Dünyanın İhtiyacı Peygamber Ölçüsüdür başlıklı mülakatı aktardık. Evet, bu mülakatı Genç Dergisi adına Salih Yüzgenç gerçekleştirmiş değerli dinleyenler. Evet, bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Bu kez Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Eksiye Değil Artıya Odaklanmak başlıklı yazısını sunacağız. Yeryüzünde fesadı değil, hakkı, hakikati, güzelliği ve iyiliği hakim kılmak, güzel göz ve gönüller ister. Güzelliği değil, kusurları, kötülükleri ve çirkinlikleri öne çıkaran kimseler, sadece kendilerini değil, çoğu zaman çevrelerini de kirletir ve çirkinleştirirler. Eksik ve kusur araştırmanın Rabbimiz tarafından yasaklanması, ayıp örtücülüğün ve affediciliğin teşvik edilmesi, güzelliğin en az 10 katıyla mükafatlandırılacağının vaat edilmesi, esasen güzellik ve iyilik merkezli bir bakış açısının hakim kılınmasına yönelik ilahi bir iradedir. Kin, haset ve kibir gibi hastalıklarla kararmış gönüllerden güzel duygu, söz ve davranışların doğması elbette beklenemez. Bu nevi kimseler güzelliği ve iyiliği büyütebilecek, çoğaltabilecek evsafta değildirler. Güzelliği büyütmek ve çoğaltmak için önce onu keşfetmek ve görmek gerekir. Görmek için de gül gibi gönle sahip olmak önemlidir. Bu nevi derya gönüllü insanlar kendilerini büyütme adına başkalarını küçültme gereği hissetmezler. Tam aksine kendilerini kendi gözlerinde kusurlu görürken başkalarının iyiliklerini öne çıkarmaktan büyük bir manevi haz duyarlar. Bir insanı yüzüne karşı değil de gıyabında takdir edebilmek büyüklük ve olgunluk nişanıdır. Hüseyin Kutlu Hoca Efendi anlatıyor. Alvarlı Efe Hazretleri ile Ali Haydar Efendi birbirini Allah için severlerdi. Her iki zatın birbirlerine yakınlık derecesini anlatacağım şu hadise en güzel bir şekilde ifade edecektir sanırım. Efe Hazretleri'nin manevi evlatlarından Mehmet Tekin Bey, o zaman Erzurum Kandilli'de astsubay olarak görev yapmaktadır. Resmi bir görev için İstanbul'a gitmesi gerekir. 1955 yılı. Gitmeden önce Efe Hazretleri'ni ziyaret eder. Hem izin ister hem de bir emri olup olmadığını sorar. Efe Hazretleri, oğul, İstanbul Fatih'te Çarşamba denilen bir semt vardır. Orada İsmail Ağa Camii'ne gidersin. Bir vakit namaz kılarsın. Namazdan sonra cemaatten münasip bir kimseye beni Ali Haydar Efendi Hazretlerine götürür müsün dersin. Seni alır götürürler. Benim selamımı, hürmetlerimi arz eder, mübarek ellerinden, ayaklarından öpersin. Eğer şu ihtiyar hasta vücudumun yola tahammülü olsa, ben de seninle beraber gelir, o zatın elini öper, duasını alırdım, buyurur. Mehmet Tekin Bey, Efe Hazretleri'nin emirlerini harfiyen yerine getirir. Fatih Çarşamba'daki İsmail Ağa Camii'nde ikindi namazını kılar. Cemaatten biri onu Ali Haydar Efendi'nin bulunduğu İsmail Efendi tekkesine götürür. Onlar da ikindi namazını kılmış, namaz sonrası ikindi hatmi hacegânı yapmaktadırlar. Mehmet Bey kapı aralığında bulduğu bir yere oturur. Hatmiye iştirak eder. Hatme bittikten sonra Ali Haydar Efendi başını kaldırıp birini arar gibi cemaate göz gezdirir. Kapı aralığında oturan Mehmet Bey'e eliyle işaret ederek ''Sen kapı aralığında oturan, gel yanıma.'' buyurur. Mehmet Bey yerinden kalkıp Ali Haydar Efendi'nin önünde diz çöker, el öper. Yine kalkıp yerine gitmek isterken Efendi Hazretleri onun elinden tutup kendine çeker. ''Oğul, senden güzel bir raiha geliyor. Sen hangi bağın gülüsün?'' der. Mehmet Bey alçak seste, ''Acizane, Efe Hazretleri'nin bendesiyim efendim.'' diye cevap verir. Ali Haydar Efendi'nin kulakları biraz ağır işittiği için Mehmet Bey'in ne dediğini anlayamaz. Yanındakiler bir kağıda yazıp gösterirler. Ali Haydar Efendi kağıtta Efe Hazretleri'nin adını görünce ayağa kalkmak ister gibi toparlanır. Sonra Mehmet Bey'i bağrına basar. ''Oğul, öyle bir zata bende olmuşsun ki, eğer şu ihtiyar hasta vücudumun tahammül edeceğini bilsen, o zatın ziyaretine gider, elini öper ve duasını alırım. Bak, bu yanındakiler şahittir. Hoca Zadem Efe Hazretlerinin mektuplarını kefenimin arasına koymalarını vasiyet ettim. O mektupları vesile kılıp Cenab-ı Hak'tan mağfiret dileneceğim.'' buyurur. İşte iki güzel insanın birbirine ayna tutan faziletleri. Birbirini yok etmeye çalışan, kendi varlığını başkasının yokluğunda gören ham kişiliklerle şu insanlık kalite tablosu arasında nasıl bir açı farkı vardır? Evet, fazilet ve güzelliğe odaklanan kimselerin dünyası elbette bir başka dünyadır. Derya gönüllü insanlar sadece güzelliği çoğaltmakla kalmaz, çirkinlikleri de toprağa gömerek üzerine adeta gül fidesi dikerler. Üstad Ali Ulvi Kurucu anlatıyor. Amcam Hacı Veysade birleştirici bir insandı. Bir talebesi şöyle bir hatırasını paylaştı. Bir gün güya gayretkeşlik yaptım. Amcanıza bir vaiz efendinin kendisi hakkında söylediklerini naklettim. Efendim, Akşehirli hoca vaazında size bir noktada itirazda bulunduğunu söyledi. Mustafa Efendi ile bu hususta anlaşamadık dedi. Daha benim sözüm biter bitmez, o gül yüzlü hocamın çehresi kararıverdi. Rica ederim, üç hoca kaldık ortada yahu, bizi böyle birbirimize düşürmeyin. Allah için bizi birbirimize düşürmeyin. Elinizden gelirse bana deyin ki, hocam, Akşehirli hoca size dua ediyor. Üç hoca kaldık. Biri de Mustafa Efendi'dir. sağ olsun çırpınıyor, batmakta olan gemiyi kurtarmak istiyor, sahi meşgul olsun diyor deyin, rica ederim. Hocaların birbirine sövdüğünü görseniz, duysanız dahi, hocam filan size dua ediyor, Allah ömrüne bereket versin, sağ olsun, var olsun diyor deyin. Ya şurada 3 hoca kaldık, ya siz hoca düşmanı mısınız diye beni azarladı. Kötülüğü ifşa etmek de bir kötülüktür. Islah yolunda bir gayreti olmayanların fesadı gündeme almaları, ifsat ateşini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Diğer taraftan, güzelliğe odaklananların da fesadı fark etmemeleri elbette büyük bir gaflettir. Öyleyse engin bir şuur ve derin bir uyanıklığın eşlik ettiği güzellik odaklı bir hayat anlayışı ne yüce bir insanlık kalitesidir. Adem Ergül'ün kaleme aldığı "Eksiye değil artıya odaklanmak" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz programımızda. Son olarak bugün Sesli Dergi programında Genç Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık değerli dinleyenler. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.